Ayrım 22, İzmir'in içinde, Samim Kocagöz, sayfa 239. 4. Bölüm 1. Kısım 15 gündür her gece elimden geldiğince odama erken çekilmeye çalışıyorum. Uyumadan yatmadan önce babamın anılarını okuyorum. Beni iyice sardı. Okullarda okuduğum Kurtuluş Savaşımızın bir başka açıdan tarih olma iddiasından uzak görünüşü çok ilginç. Albay Nazif Tınaztepe anılarını çok sade bir biçimde anlatıyor. Sanki bu sabah kalktım işe gitmek için otobüse bindim der gibi yazmış. Beni şaşırtan ilgi çekici fikirleri de var. Örnekse dedemi, dedemin babasını anlatırken, onların nasıl birer asker olduğunu yazarken çok mu övündüm acaba diye kuşkuya düşmüş. Diyor ki babaya, dedeye, ataya ve ailenin gelmişine geçmişine bağlılık, anneye, nineye sevgi, saygı, ölmüş aile büyüklerini anmak asalet düşkünlüğü değildir. Bu bir ulusun tarihine bağlılığına, kişi olarak ulusuna sevgisine benzer. Sonra bu ciddi düşüncelerinin yanında yazılarına yer yer şakalar eklemiş. Bu aile-ulus ilişkisini yazdıktan sonra okul arkadaşı, sonradan bazı görevlerde birlikte bulunduğu bir Sadık Bey'den söz ediyor. Benim aile-ulusa ilişkin fikirlerime Sadık karşı çıkardı. Aile bağları leylek, kumru, güvercin, daha birçok çeşit kuşlarda da vardır. Ama karınca, arı gibi hayvanlara gelince iş değişir. Bunlar leylek, kumru, güvercinler gibi liberal bir aile, giderek toplum hayatı yaşamazlar. Düpedüz birer komünist toplumlardır derdi diye yazıyor babam. Sadık Bey arkadaşı ile tartışırlarmış. Babam dermiş ki, Sadık, senin o komünist birer toplumdur dediğin arılar, karıncalar topluluğu, içlerinden seçkin bir sınıfın harem hayatı yaşamasıdır. Arılarda işçi arılardan, işçi arıların sırtından geçinen bir azınlık vardır. Karıncalarda da öyle. Babamın Sadık Bey arkadaşı bu durumu şöyle savunurmuş. Bak Nazifciğim, ister liberal yönetime dayanan bir toplum olsun, ister sosyalist yönetime dayanan bir toplum olsun, her ikisinde de yöneten bir sınıf var mı yok mu? Bunlar toplumu sömürür, bal tutan parmağını yalar be yahu. Aralarında böyle şakalaşmadan sonra tartışmaları, doktrin tartışmalarına dek varırmış. Doğrusu babamın bu yönünü hiç bilmezdim. Böyle konulara girecek olsak asker politikanın bu yönünü tartışmaz der geçerdi. Demek arkadaşı asker olunca asker askere konuşurlarmış. Ne var ki babam anılarının girişinde ailesinden söz ederken, toplum ister sosyalist olsun ister liberal olsun, gücü dayandığı temel aile bağlarından başlar. Aile bağları ile toplum birbirine bağlanır diyordu. Bu yargıya varmanın doğruluğunu ya da yanlışlığını kestiremedim. Doğrusu bu konuda babamı haklı ya da haksız çıkarabilmem için bir takım bilgilere sahip olmam gerekliydi. Bu konudaki fikirlerini Albay Tınaztepe bir espriyle bağlamıştı. Kedi milleti aileye saygı duymayan bir hayvan türüdür. Rezilleri bu yüzden hiç sevmem. Anılarında babam babasının dedesinin birer Osmanlı paşası olduklarını, tutum ve eylemlerini anlatıyor. Kendisinin de baba dede mesleğini seçtiğini yazıyor. Benim asker olmayışıma üzülüyordu. Albay Nazif Tınaztepe'nin asıl kendisiyle ilgili anılarının çok ilginç yakaları vardı. Bunların çoğunu Gülseren'le birlikte okuduk, zihnimde iyice yer etti. Kurtuluş Savaşı ile ilgili anılarına şöyle giriyordu. 6 Haziran 1919 gününün erken saatlerinde İstanbullu bir arkadaşımın evinde sivil giyindik. Edirne kapıdan yaya yola düştük. Necip çok heyecanlıydı. Evden çıkmadan önce annesinin hazırladığı kahvaltıya, çaya elini bile sürmemişti. Ben adını unuttum. Necip'in annesi hanım teyzemin hatırı için bir çay içtim. Soluğu sokakta aldığımızda güneş yeni doğuyordu. Aklıma geldikçe hep gülerim. Alıştığımız asker elbiselerinden sonra bulup giydiğimiz setre, pantol, fez bizi gülünç bir hale sokmuştu ya da bize öyle geliyordu. Ama giydiklerimizin üstümüzden döküldüğü bir gerçekti. Yola çıktığımızda ortalıkta kimsecikler yoktu. O tarihlerde İstanbul'da böyle sabahın çok erken saatlerinde taşıt bulmak zordu. Koşarcasına yürüyorduk. Fatih'e yaklaştıkça yollar, caddeler kalabalıklaşıyordu. Yürüdükçe ortalığın insanlarla dolup taştığını görüyorduk. Necip bir ara durakladı. Bu ne demek der gibisine yüzüme baktı. Ona herkes Sultanahmet'e gidiyor olmalı diye söylendim. Heyecanımız yürüdükçe artıyordu. Koşmaya başlamıştık neredeyse. Şehzade başından nasıl geçtiğimizi bilemedik. Harbiye nezaretine doğru Beyazıt'a varırken basbayağı bir sele insan seline kapılmıştık. Sultanahmet Meydanı'na geldiğimizde yüreğim de ağzıma geldi. Ayasofya Sultanahmet camilerinin minarelerine siyah bayraklar asılmıştı. Meydan binaların ağaçların tepesine dek insan doluydu. Baktım Necip'in gözleri de dolu dolu. Zaten canım burnundan geliyor, kulağına eğilip fısıldadım. Bana bak, asker olduğumuzu unutma. Utanır gibi oldu ama elimde değil Nazif, çok heyecanlıyım diye söylendi. Biz kalabalığı yara yara üstüne siyah bir örtü örtülmüş kürsüye yaklaşmaya çalışırken camilerin minarelerinden hocalar hep bir ağızdan sela vermeye başladılar. Meydandan caddelere, caddelerden sokak aralarına, binalardan ağaçların tepelerine dek taşan halk dalgalandı. Sonra bir sessizlik ortalığı kapladı. Bütün İstanbul ayaklanmış gelmiş, sanki bu meydanda taş kesilmişti. Sela bitince minarelerden başlayan tekbire bütün halk da katıldı. Tekbir sedasıyla İstanbul bir deprem olmuşçasına sarsıldı. Hiç unutamam, o anda birkaç saniye içinde zihnimden memleketin durumu geçti. Bu durum sonradan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin büyük nutuklarının başlangıcında çizdiği memleketin durumuydu. O gün Sultanahmet Meydanı'na toplanan İstanbul, bu duruma memleketi parçalayanları, bölüşenleri protesto için miting yapıyordu. Aklım durmuştu şu an, tekbir getiren halkın, Tanrı'ya sığınan halkın başkaca bir kurtarıcısı yoktu ortalıkta. Şimdilerde Kurtuluş Savaşımızın bir halk savaşı olmadığını iddia edenler var. Kısaca sırası gelmişken söyleyeyim ki bu gafiller bizim gibi, benim gibi önce 1919 yılının 6 Haziran'ında yapılan Sultanahmet mitingini, sonra da Anadolu'da dövüşen kadınlı erkekli köylüyü görmeyenlerdir. Necip'le ben de kendimi yitirmişçesine halkla birlikte tekbir getiriyorduk. Umudumuzla birlik aklımızı da yitirmiştik bir an. Heyecan sona, sınıra gelmişti ki birdenbire siyah kürsüde siyah çarşaf giymiş genç bir kadın göründü. Dudaklar Halide Edip Hanım, Halide Edip Hanım diye mırıldandı. Kalabalık bir yol daha dalgalandı. Herkes kürsüye yaklaşmak istiyordu. Biz de pek yakında değildik ama Halide Edip Hanım'ın kardeşlerim diye seslendiğini duyduk. Meydan bir ölü sessizliği içinde onu dinlemeye başladı. Halide Edip Hanım'ın dergilerdeki yazılarını dikkatle izlerdik. Harap Mabetler, Handan, Yeni Turan gibi eserlerini daha harp okulundayken okumuştuk. Evet, bu değerli hanım yazarımız bize bütün İstanbul'a, İstanbul'dan bütün Türklere kardeşlerim diye sesleniyordu. Herkes kürsüden söylenenleri daha iyi duyabilmek için yine yürümek istedi. Necip, daha yaklaşamayacağız, birbirimizi yitirmeyelim bari dedi. Bu sırada Halide Edip Hanım'ın şu sözlerini duyabildik. Hükümetler düşmanımız, milletler dostumuzdur. Kalbimizdeki haklı isyan kuvvetimizdir. Birden ayağımın yerden kesildiğini hissettim. Gerilere doğru itildik. Halide Hanım'ın sözlerini artık duyamıyordum. Sonra halkın yemin ediyoruz diye bağırdığını duydum. Biz de bağırdık. Yemin ediyoruz diye herkesle birlikte. Ama neden, niye yemin ettiğimizi duyamamıştım, doğrusunu söylemek gerekirse. Elbette vatan yolunda bir yemindi bu. Sonra gerileye gerileye Ayasofya Camii'nin dış duvarlarının parmaklıklarına dayandık. Kalabalık dağılana dek parmaklıklara yaslandık kaldık. Neden sonra önümüzden geçen bir delikanlıya sordum. Hep birlikte yemin ettik ama ben niye yemin ettiğimizi duyamadım arkadaşım, siz duydunuz mu? Evet, duydum karşılığını verdi. Halide Edip Hanım dedi ki, yüreğimizdeki bu heyecan milletimizin hakları ilan edilinceye kadar devam edecektir. Yemin ediyoruz. Parmaklıkların önüne, duvarın dibine oturmuş kalmışım. Kendi kendime mırıldanıyordum. Yemin ediyoruz. Necip öylece yanımda oturuyordu. Bu kez büyük bir gürültü ile ayağa fırladık. Sultanahmet Meydanı'ndan dağılan halk birdenbire Bekir Ağa bölüğüne, Bekir Ağa bölüğüne diye bağırmaya başladı. Beyazıt'a çıkan divan yoluna doğru yürüyüşe geçti. Tamam, Necip Halk Harbiye Nezareti'nin arkasındaki binada tutuklanan siyasetçileri kurtarmaya gidiyor dedim. Necip biz ne duruyoruz diye fırlamak istedi ama koluna yapıştım. Yine kulağına fısıldamak zorunda kaldım. Asker olduğumuzu unutma. Halk bir hayli ilerledikten sonra durakladı. Dağılmaya başladı. Göremedim ama halkın önü kesilmişti. Kimler kesmişti? Caminin önünde uzun süre oturduk kaldık. Divan yolu açılınca Necip'le hiç konuşmadan ağır ağır Beyazıt'a doğru yürümeye başladık. Şaşkındık, ne yapacağımızı bilemiyorduk. İkimiz de bir yıldır Harp Akademisi öğrencisiydik. Harp okulunda 3 yıl okumuştuk. Dünya Savaşı çıkınca bizden sonraki öğrencileri harp okulunda 2 yıl okutup 3. yıllarını tatbikat diyerekten cephelere göndermişlerdi. Bizden öncekilerde harp okulunun en iyi dereceyle bitirenler harp akademisine ayrılıyor, kurmay subay oluyorlardı. Bizim harp okulunu bitirdiğimiz sırada hani 1914'te bu yöntem de değişti. Harp okulunu bitirdikten sonra en az 1 yıl cephelerde görev aldıktan sonra sınava katılıp kazananlardan harp akademisine kurmay yapmak için aday kabul ediyorlardı. Biz harp okulunu bitirdiğimiz sıra Osmanlı Devleti'ni kurtarma çabasına düştük. Kimimiz soluğu Çanakkale'de, kimimiz Doğu Cephesi'nde aldı. Benim kısmetimde Suriye'den Yemen'e dek çöllerde koşuşmak varmış. Zaten böbreklerimin bozulmasını bu çöl susuzluklarına bağlarım. Doktorlar ne derse desin. Ne yediğimiz yemek ne de içtiğimiz suydu. Bu koşuşma yıllarında kendimizi öylesine savaşlara kaptırmıştık ki imparatorluğun nasıl çöktüğünün, yıkıldığının farkına varamıyorduk. İlk başta Sarıkamış bozgununun unutulur gibi olması Irak'ta kazanılan muharebelerden sonra Çanakkale zaferiydi. Çanakkale'den 72,5 milleti kaçırdığımızda bize savaşı kazandığımız sanısı geldi. İnatla söyleyebilirim ki Galicia'dan ta çöllere dek biz yine de dayandık. Bütün yoksulluğumuza, açlığımıza, silahsızlığımıza karşın dayandık. Ne var ki büyük ortağımız Büyük Almanya Avrupa'nın göbeğinde yenilince biz de onunla birlikte dama demek zorunda kaldık. Bu olay ve savaşların ayrıntısına, incelenmesine daha sonra gireceğim. Şimdilik kendime ilişkin konulara değiniyorum. Diyeceğim savaş içinde biz kozumuzu yitirdiğimizin farkında değildik. Küçük rütbeli askerler, mütareke imzalandığı halde umudumuzu yitirmemiş olacağız ki ben Doğu Cephesi'ndeyken Harp Akademisi'nin sınavlarına girdim. Benim kafada daha 300 arkadaş varmış ki onlar da sınava girmişler. O hengamede çoğumuz sınavlara yeteri denli hazırlanamamış olacak ki bu 300 adaydan biz 40 kişi sınavı kazandık. Sicilim iyiydi. Yandı sınavdan önce beni düşündüren Dedem Paşa Hazretleri'nin Sultanahmet'le geçinemeyip Fizan'a sürülmesi, oralarda ölüp kalması, babamın da Baba Ali baskını sırasında İttihatçı olduğu halde yine bir sorundan ötürü Talat Paşa ile yaptığı büyük bir tartışmanın sonunda eve döndüğü gece durmasından öldüğüydü. Zaten annem ardından pek uzun yaşayamamıştı. Bu konulara da daha sonra değineceğim. Arkadaşlar hep bana takılırlardı. Ya sen nasıl paşa torunu, başa evladısın, aylığından başka gelirin yok. Ben de Fizan'a sürülen paşanın malını elinde bırakırlar mı karşılığını verirdim. Doğrusunu söylemek gerekirse Necip'le divan yolundan Beyazıt'a doğru yürürken bütün bu halkın heyecanına karşın yine de beni bir umutsuzluk almıştı. Kendi kendime düşünüyordum. Kurmay olsak ne olur, olmasak ne olur? Yurdumuzu elimizden alıyorlardı. 15 Mayıs'ta İzmir'e çıkan Yunan Batı Anadolu'ya yayılıyordu. Mütarekenin bir maddesine göre de düşman kendisi için önemli göreceği yerleri işgal edebilecekti. Etmeye başlamıştı bile. Ordumuzun silahlarına el koyuyorlardı. Büyük bir umutsuzluğa kapılmıştım. Miting belki halka umut vermişti ama beni sonsuz bir umutsuzluğa sürüklemişti. Kime güvenecektik? Bu düşüncelerle ayaklarımı sürüye sürüye yürüyordum. Ne ki bir de içimden vurmak, kırmak, dövüşmek geliyordu. Bu sırada Necip koluma yapıştı. Çarşı kapıya yaklaşmıştık. Şu karşı kaldırımdaki Sadık değil mi? Baktım oydu. Bizim gibi sivil giyinmiş hızlı hızlı yürüyordu. Seslendik. Koşarak yanımıza geldi. Ben de size Necip'lere gidiyordum. Konuşulacak çok önemli sorunlar var dedi. Hayrola filan diye sıkıştırdık ama hele bir eve varalım. Bu gibi laflar sokakta edilmez karşılığını verdi. İyi mi kötü mü haberler dedik. Çok çok iyi demekle yetindi. O sırada Gedikpaşa'dan çıkan boş bir arabayı çevirdik. Hemen atladık arabaya. Arabacının boynu mu eğriydi, bize mi öyle geldi bilmem. Hep arabanın içine bakarmış gibi oturuyordu. Biz de bütün merak ve heyecanımıza karşın konuşmadık. Subay olduğumuzu belli etmemeye çalıştık. Arabayı da caddeden sokağa saptırmadan durdurduk. Parasını verip savdık. Eve geldiğimizde Necip'in annesi mutfakta yemek hazırlıyordu. Biz küçük oturma odasına geçtik. Necip'in ağabeyi memurdu. Öğle yemeklerine gelemezmiş. Çocuğu ve karısıyla bu ahşap evin üst katında oturuyordu. Bir süre bu sabahki Sultanahmet Bitingi'nin heyecanını konuştuk. Yemek yiyip de Necip'in annesi yukarıya gelininin yanına çıkınca küçük odanın sokağa bakan pencerelerinin perdelerini iyice çekip kapadık. Hep Sadık'ın yüzüne bakıyorduk. Meraktan çatlayacaktık neredeyse. Sadık sedire bağdaş kurup oturdu anlattı. Sabah Sultanahmet'e giderken Harbiye Nezaretinde görevli olan binbaşı dayıma rastladım. Görevine gidiyordu. Önce beni tanımadı. Sonra dikkatli dikkatli sivil kıyafetime bakıp "Bu ne Sadık? Yoksa askerlikten vaz mı geçtin?" diye güldü. Ben de vallahi dayıcığım şu sıra asker olsak ne olur, olmasak ne olur diye ağzını aradım. Birden dayımın kaşları çatıldı. Senin gibi harp akademisinde okuyan, dünya savaşını cephelerinde savaşarak geçirmiş, kurmay subay sayılacak bir askere bu sözleri yakıştıramadım. Mitinge mi gidiyorsun? Üstüne üstüne vardım. Başkaca bir umut var mı sorusunu yapıştırdım. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçtiğini bilmiyor musun? Bilmez miyim karşılığını verdim. Sonra da ağzını aramak için ekledim. Müfettiş olaraktan. Sen öyle bil diye sözümü kesti dayım. Anadolu'da direnme başlıyor. İngilizler 2 gündür bizim Harbiye Nezaretine Mustafa Kemal Paşa'yı geri çağırın diye baskı yapıyor. Sızan haberlere göre bugün nezarete İngiliz Yüksek Komiseri General Milan'ın yazısı gelecekmiş. Siz de paşayı geri çağıracaksınız. Öyle olacak. Dostlar alışverişte görsünler diye geri çağıracağız. Dayım birdenbire toparlandı. 2 yakasına bakındı. Böyle sorunlar sokak ortasında konuşulmaz. Akşam bize gel deyip yürüdü. Sadık böylece konuşunca Sadık'ın bu anlattıklarını dinleyince önce taş kesilmişiz. Sonra sevinçle birbirimizin boynuna sarıldık. Artık günlerden beri zihnimizi yoran düğümü çözmüştük. Mustafa Kemal Paşa'nın durumu, tutumu aydınlanmıştı. Şu önümüzde duran gazeteler damat Ferit Paşa'nın barış konferansı için bugün Avrupa'ya gittiğini yazıyordu. Ama bizim günlerden beri bilinen bu haberin üstünde durduğumuz yoktu. Önemli olan haber şimdi Sadık'tan aldığımız haberdi. Necip patladı. Arkadaşlar Anadolu'da direnme savaş başlıyor. Biz burada 5 yıl cephelerde savaşmış askerler mülazım-ı evvel rütbesiyle Erkan-ı Harbiye Mektebi Ali'sinde talebecilik mi oynayacağız? Necip'in bu sorusuna hemen İstanbul'da durulmaz artık karşılığını verdik. Verdik ya yine de serde Erkan-ı Harp olma temkini bulunduğundan vaziyetin muhakemesine giriştik. Konuşma ve tartışmalarımız akşama dek sürdü. Sonunda çok basit bir soru karşımıza dikildi. Anadolu'ya gidersek kime, nereye, hangi birliğe gidecektik? Durumun açıklığa kavuşması için bir süre daha beklemek gerekiyordu. Önce memleketin kurtuluşunun politikası belli olmalıydı. Sonra biz küçük rütbeli subayların dövüşecekleri yerler, birlikler, asıl önemlisi zaman belli olmalıydı. Vaziyetin muhakemesi ortaya bu sonucu çıkarıyordu. Bir süre daha Harp Akademisi'nde öğrenci olarak kalmak zorundaydık. Bu kararımızın yerinde olup olmadığını öğrenmek zorundaydık. Sadık dayısı gece bize gel görüşelim demişti. Hep birlikte gitmeye karar verdik. Binbaşı Asım Bey harbiye nezaretine önemli bir masada oturuyordu. Bizi elbette aydınlatırdı. Sadık bir ara evine gitti. 22. ayrımın sonu. Sayfa 249.